Ayrım 34.
İki kardeş Göztepe'de ülkenin geleceğini tartışırken, Mehpare Hanım da Şişli'deki konağının bahçesine çıkmış, bunaltıcı sıcakta biraz soluk alabilmek için kameriyeye oturmuştu. Ay ışığı kameriyeyi sarmalayan sarmaşıkların arasından peri kızları gibi süzülüyor, Mehpare Hanım kendisini büyülü bir ormanın içinde kalmış bir kız çocuğu gibi hissediyordu. Çocukluğundan beri kaybolmayı, sadece kendisine ait gizli bir köşede saklanmayı, başkalarıyla paylaşmayacağı kuytuluklarda hayaller kurmayı severdi. Ama bütün bunlar ona, çevresinde onu sevenler, şımartanlar, hayran olanlar bulunduğu zamanlarda çekici geliyordu. O gece ise derin bir iç sıkıntısı yaşıyordu. Şehir kendi içine çekildiği, konak davetleri, eğlenceler, gezintiler durduğu, herkes ortada gözükmektense gizlenmeyi tercih ettiği için Mehpare Hanım da geldiğinden beri konağında yapayalnız kalmıştı. Bu sıkıntı ateşli bir hastalık gibi seyrediyor, bazen biraz sakinleşiyor, bazen de çılgın nöbetlere dönüşüyordu. Böyle zamanlarda Konstantin'i içi yanarak bir hayalden bir hayale savrularak özlüyor, kimi sabahlar onun teninin kokusunu duyduğuna, o kokunun yüzüne ve boynuna sıcak bir hayvan gibi değdiğine, bu kokunun gerçekliğine yemin edecek kadar emin olarak uyanıyordu. Onun yataktaki başka bir erkekle rastlamadığı cilvelerini, vahşileştiğinde gözlerinde beliren delici ve deli bakışlarını, sevişmeleri bittikten sonra uzun uzun bütün bedenini sevgiyle öpüşünü, Yunan aksanlı fısıltısıyla mehpare deyişini, şakaklarını hatırlıyor, pişmanlıklarla hayaller arasında bir sarkaç gibi gidip gelen sarsıcı gezintilere çıkıyordu. Asabileştiğini, sinirlerinin bozulduğunu, yalnızlıktan yorulduğunu anlıyor, bu da onun bütün duygularının bir sinir hastalığından kaynaklandığına inanıp, Konstantin'e duyduğu özlemin, çektiği bütün acıların gerçekliğinden kuşkulanmasına, bunların gerçek olmadığını düşünmesine yol açıyordu. Bunlara asap bozukluğunun sebep olduğunu düşünmek, onun özlemlerini, acılarını, sıkıntılarını hafifletmiyor, aksine özlemlerinin ve acılarının gerçekliğine inanmadıkça onların bir gün yeni kavuşmalarla bir mutluluğa döneceğine dair gelecekle ilgili hayalleri ve ümitleri de üzerinde var olacakları zemini kaybedip bir sis perdesinin arkasına çekiliyorlardı. O zaman bir hayalin avuntusunu da kaybeden acısı ve özlemi daha da güçleniyordu. Bir belirsizlik içinde kaybolup isteklerinden ve duygularından bile emin olamadan bu isteklerle duygular için acı çekmek onun neredeyse bütün hayatını zehirliyor, o sıralarda en muhtaç olduğu duyguyu, kendine olan güvenini kemiriyordu. Doğallığı ve açık sözlülüğüyle onun tek dostu haline gelen ve gerçek bir sevgiyle bağlandığı tek yakını olan Sula, onun acılar içinde kıvranmasını seyretmekten duyduğu üzüntüyle bir keresinde ona, "Neden Konstantin'den ayrıldın?" diye sormuştu. Mehpare Hanım bu sorunun cevabını çok uzun zamandan beri düşünüyormuş gibi hiç duraksamadan cevap vermişti. "Bana o kadar çok benziyordu ki ondan korktum. Galiba o korkuyu sıkıntı zannettim." Bir keresinde de Sula o anaç tavrıyla "Ona mektup yazıp çağır buraya, koşa koşa gelir, emin ol." demişti. Mehpare Hanım ise düşünceli gözlerle bakmıştı Sula'ya. Belki gelir ama ya onun için hissettiklerim gerçek değilse? Bunu görmeye tahammül edemem Sula. Bir başka zaman olsa belki çağırırdım ama şimdi hayır, şimdi olmaz. Sonra o garip isteklerinden birini söylemişti. Bana bir sirtaki oynasana Sula. Sula kocaman bedeninden beklenmeyen inanılmaz bir zarafetle oynamaya koyulmuş, Mehpare Hanım onun bu oynayışını aklında birçok hatıra ve hayalle seyrederken belki de o güne dek hiç yapmadığı, en azından Sula'nın hiç görmediği bir şey yapmış ağlamaya başlamıştı. Oyunu kesen Sula bir anne gibi Mehpare Hanım'ın yanına oturup onun saçlarını okşayarak arzularına kendisi de dahil hiç kimsenin tam olarak inanmadığı bu tuhaf kadını gerçek bir sevgiyle bağrına basmıştı. Bu bir hayat değil ki Sula demişti Mehpare Hanım. Bu bir hayat değil. Ne bu? Nedir benim yaşadığım? Ben de herkes gibi bir hayat istiyorum. Sevmek ve sevilmek istiyorum. Güvenmek istiyorum. Güvenilmek istiyorum. Sonra da gözlerindeki yaşları silip gülüvermişti. Ben bile kendime güvenmiyorum. Onlar niye güvensin ki? Durup derin bir soluk almıştı. Gene de biri bana tam olarak güvensin isterdim. Kim bilir, belki ben de kendi hislerime güvenirdim o zaman. Her şey ne kadar başka olurdu. Bunlar samimi dileklerdi. Ama birçokları gibi o da kendisinde olmayanı istiyor. hangi ruh halinde yaşıyorsa başka bir ruh halini özlüyor, isteklerinin peşinden öbür insanlardan farklı bir biçimde pervasızca gitse de isteklerine sahip oldukça istekleri değişiyordu. Sahip oldukları ile isteklerinin uyum içinde olduğu bazı kısa zaman parçaları da yaşamış, mutluluk konusunda o kısa zaman parçalarında bir fikir edinmişti ama huzursuz ruhu mutluluğun, tatminin, memnuniyetin sükuneti içinde barınamıyor, bir duygu biraz durağan bir hale geldiğinde bu duygu mutluluk bile olsa yeniden hareketlenmek, aramak, yeni istekler peşinde koşmak, yeni mutluluklar bulmak için kıpırdanmaya başlıyordu. Şimdi onun gibi kadınlar için en tehlikeli sayılabilecek noktaya ulaşmış ve kendisini tanımıştı. Artık hiçbir isteğine güvenmiyor, hiçbir özlemine kendini rahatça bırakamıyor, yaşadığı her duygudan neredeyse düşmanca bir öfkeyle kuşkulanıyordu. Bir yere ulaşmaktan değil, koşmaktan hoşlanan bir koşucunun kendine "ben nereye koşuyorum?" diye sorduğu anda koşma zevkini de kaybedip aniden durması gibi, o da hep belirsiz bir istek peşinde giderken hangi isteğin peşinden gittiğini, hangi isteğinin gerçek olduğunu kendine sormuş ve duruvermişti. İstemek de çekiciliğini kaybetmişti. Aslında hiçbir yere varmak istemediğini anlayınca tatminsiz arzularıyla yarattığı rüzgar kesilmiş, o rüzgarın baş döndürücülüğü bitmiş, hayatının yelkenleri rüzgarsızlıktan boşalıp korkunç bir hareketsizlikle sarkmıştı. İstemenin şehveti de bitince geriye gerçeklikleri kuşkulu birçok duygunun hiçbir yere varmayı bile hayal edemeyen acı dolu çalkantısı kalmıştı. Çektiği acılar ve özlemler, o duyguları yaşadığı anlarda gerçek ve sahiciydi. Ama artık bu duyguları tatmin edecek hiçbir amaç olmadığını hissetmek, isteklerinin gerçek hedefleri olmadığını bilmek, varılacak hiçbir menzilin kendisini memnun edemeyeceğini anlamak, hayatında büyük bir eksiklik ve boşluk yaratıyordu. Bir başka insana dokunmayan, değmeyen bu duygular da bu boşluk içinde ölgünleşiyor, soluyor ve ne gariptir ki daha da acılaşıyordu. Mehpare Hanım bir isteğin sahici olabilmesinin, o isteğin amacına ulaştığında da varlığını sürdürebilmesiyle mümkün olduğunu anlıyordu. O gece ay ışığının altında yeşim taşından yapılmış bir oyma gibi gözüken kameriye de aklı karmakarışıktı. Bir afyon bağımlısı gibi alıştığı hayran olunmanın eksikliği onu kendisiyle yüz yüze bırakmış, pek alışkın olmadığı kadınsı bir hesaplaşmanın tam ortasında kalmıştı. Hikmet Bey'in genç bir kıza tutulduğuna ve onunla evlenmek istediğine dair dedikoduların kulağına gelmesi, hayranlığının ve tutkusunun hep süreceğini sandığı birinin kendi sihrinden kurtulduğunu öğrenmesi onu daha da şaşırtıp üzmüştü. İstekleri o kadar hızla yer değiştiriyordu ki onları yakalamakta, sıralamakta, sahtesi ile gerçeğini birbirinden ayırmakta kendisi bile zorlanıyordu. Neredeyse yenilgiyi ve yalnızlığı kabul etmek üzereydi. Hatta kabul etmişti. Bundan sonra konağında sessiz ve sakin bir hayat sürmeyi, kapılarını kapamayı, vaktini çocuklarına harcamayı, bu durmak bilmez isteklerinden, yakıcı ve yaralayıcı şehvetinden soyunmayı düşünüyordu artık. Ona çok zevk vermiş ama tam içinde derininde ne olduğunu anlamadığı bir yere eksik bırakmış bu hayat biçimini değiştirecekti. Kendini yorgun ve yaşlı hissediyordu. Beğenilmemeye alıştıracaktı kendisini. Hikmet Bey'in bir başkasına gidişi onun bu hastalıklı çırpınışlarını tam bir yenilgiyle sona erdirmişti. Garip bir iç huzuruyla kendini oturduğu tahta koltuğa bırakıp sırtını dayadı. Ay ışığının ayaklarının ucunda gümüş kuşlar gibi oynaşan parlaklığına dalgın gözlerle baktı. Duyguları o kadar çabuk değişiyordu ki o duygulardan bir tanesine kapılarak verdiği karar düşüncelerinde şekillenirken duyguları da değişmiş oluyordu. Düşünceleri duygularını hiçbir zaman yakalayamıyordu. O yenilmiş ve bıkmış halini kabullendiğine inandığı anda da birden ellerini çırparak bir hizmetçiyi çağırıp kağıt kalem getirmesini istedi. Sarmaşıkların gölgeleri altında yazdıklarını zorlukla seçerek Hikmet Bey'e kısa bir mektup yazdı. Hikmet, sizinle derhal konuşmam gerekiyor. Mevzu çocuklarımızın istikbaliyle ilgili. Yarın öğleden sonra bekliyorum. Mehpare. Mektubu ertesi sabahı bile beklemeden inanılmaz bir sabırsızlıkla arabacısına verip hemen gönderdi. Mümkün olsa derhal gelmesini isteyecekti ama bunun tuhaflığının farkına varabiliyordu. Ertesi sabah erkenden telaşla uyandı. Bütün evi teftiş etti. Hizmetçilerle uşaklara gerekli talimatları verdi. Öğlene doğru banyoyu yaktırıp uzun uzun yıkandı. Sonra gardırobunu açıp bütün elbiselerini teker teker denemeye başladı. Sulayı da yanına çağırmış, giydiği her elbiseden sonra ona nasıl oldu diye fikrini sormuştu. Sula her seferinde çok güzel diyor, o aynada kendini süzüyor, arkasına dönüp başını çevirerek sırtına bakıyor, bir iki adım yürüyor, sonra da bu olmadı diye çıkarıp atıyordu. Yatağın üstü elbiselerle dolmuştu. Sula sinirlendi. Vre yeter, güzelsin, ne giyersen yakışır, o zaten senin elbiseni nereden görecek, o sana bakacak. Daha sonra sorsan ne giydiğini bile söyleyemez, o bir erkek. Mehpare Hanım başını sallamıştı. Hikmet görür. O çok zevklidir. Sen onu bilmezsin. Ben Hikmet'i bilmem. Erkekleri bilirim. Görmez, bunca zaman sonra seninle karşılaşınca ne bakacak bu elbisene? Çaput giysen anlamaz. Sonunda sarı ketenden, özellikle seçildiği asla anlaşılamayacak bir elbisede karar kıldı. Saçlarını taradı, kokular süründü, aynada kendine bir kere daha baktı. Saçlarına bir çiçek iliştirmeye geçirdi aklından ama bunun fazla olacağını düşündü. Öğle yemeğinde Sula'nın bütün ısrarına rağmen pek bir şey yiyemedi. Bir ekmeğin ucundan aldı yalnızca. Tahmininden daha fazla heyecanlanmış, iyice gerilmişti. Evin içinde bahçede dönüp duruyor, vaktin geçmesini bekliyordu. Hikmet Bey'in gelmesine yakın içeri girip salonun penceresinden bakmaya başladı. Beklediği araba bahçe kapısından girdiğinde artık bütün heyecanını bastırabilmişti. Hikmet Bey kendisi için yapılan hazırlıkları asla fark edemeyecek, bunları hiçbir zaman bilemeyecek, kendisinin nasıl bir yürek çarpıntısıyla beklendiğini hiç anlayamayacaktı. Mehpare Hanım ancak kadınların becerebileceği bir ustalıkla bütün izleri yok etmişti. Onca zamandan sonra salonda ilk kez karşı karşıya geldiklerinde derin bir sessizlik oldu. Hikmet Bey eski karısının yüzüne her zamanki gibi gördüğü güzelliğe şaşarak baktı. Kendisini terk eden güzel bir kadınla daha sonra yeniden karşılaşan bütün erkekler gibi kaybettiği güzelliğin etkileyiciliğini bir kere daha görmenin acısının ve onu yeniden ele geçirebilmenin ümidinin yarattığı iç titremelerini hissetti. Avuçları terledi, yüzü hafifçe kızardı. Otursanıza, dedi Mehpare Hanım. Hikmet Bey gözleriyle salonu şöyle bir taradıktan sonra hemen yanındaki bir koltuğa oturdu. Böyle pencere kenarına otursaydınız buradan bahçe çok güzel gözüküyor. Hikmet Bey hiçbir şey söylemeden kalkıp Mehpare Hanım'ın gösterdiği koltuğa geçti. Gördüğü güzellikten dehşete düşmüş gibiydi. Bu yüzü unutabilmek için ne kadar uğraşmış, o görüntüleri ve hatıraları hafızasından silebilmek için acılarla dolu ne çok gün geçirmiş, rastladığı ve biraz yakınlık duyduğu bütün kadınlara bu yüzü kendisine unutturabilmeleri için sessizce ne kadar çok yalvarmıştı. Şimdi o güzel yüz bütün çekiciliğiyle yeniden karşısında duruyordu ve Hikmet Bey o yüze sabahları yeniden bakabilmek, onun tarafından sevildiğini yeniden hissedebilmek için sahip olduğu her şeyi feda etmeye hazır olduğunu anlıyordu. O anda Mehpare Hanım tarafından sevilmekten daha değerli, daha önemli hiçbir şey yoktu. Onurundan, namusundan, gururundan, isminden, geçmişinden, hatta geleceğinden bile vazgeçebilirdi. Ve en küçük bir pişmanlık bile duymazdı bunun için. Bir sonuç alabileceğine inansa, yalvarmaya, onu kolundan tutup sürükleyerek zorbalaşmaya, vaatlerle kandırmaya çalışacak kadar alçalmaya hazırdı. Ama bunların bir işe yarayacağından emin değildi. Mehpare Hanım'ın mektubunu aldığından beri uyuyamamış, geçmişiyle hesaplaşmış, heyecanlanmış, duygularını tartmış, sonunda artık Mehpare'yi unuttuğuna karar vererek evden çıkmıştı. Ama bunun bir yanılgı olduğunu şimdi açıkça görüyordu. Biraz solgun gördüm sizi, dedi Mehpare Hanım. Sıcaktan sanırım. Evet, çok sıcak hakikaten. Bir şey içer miydiniz? Sula çok güzel vişne şerbeti hazırladı. Siz seversiniz. Kuruyan dudaklarını ıslatabilmek için bu öneriyi sevinerek kabul etti. Zahmet olmazsa bir bardak rica edeyim. İnce saplı, işlemeli gümüş zarflar içindeki kristal bardaklarda getirilen vişne şerbetini sessizce içtiler. Vişne şerbetini sevdiğini Mehpare Hanım'ın hatırlaması onu utandırıcı bir biçimde sevindirmişti. Osman'a daha sonra, insan bazen ne kadar çaresizleşebiliyor inanamazsın, demişti. Mehpare Hanım aniden, Hikmet, ben çocukları artık yanıma almak istiyorum müsaade ederseniz, dedi. Hikmet Bey, sanki Mehpare Hanım mektubunda çocuklardan konuşmak istediğini bildirmemiş gibi gerçekten şaşırdı. öyle mi? Evet, Nisan Paris'te yapayalnız kaldı. Her ne kadar o halinden memnunsa da ben doğrusu biraz endişeliyim. Rukiye de Mihrişah Sultan'a çok yük oldu. Annesi burada dururken onun Sultan Hanım'ın yanında kalması bana biraz yakışıksız geliyor. Rukiye ile hiç görüştünüz mü? Hayır, korkarım bana biraz kırgın ama geçer. Bu ayrılık uzadıkça bu kırgınlık da artacak diye çekiniyorum doğrusu. Nizam'ın adını duyunca Hikmet Bey yeniden kızardı. Oğlunu onun hiçbir şeye aldırmaz hallerini, saygılı şakacılığını, herkese kendini sevdiren sevimliliğini çok özlemiş, onu İstanbul'a yanına çağırmayı çok düşünmüştü. Ama oğlunun karşısına aldatılmış bir erkek, kendini öldürmeyi bile becerememiş bir biçare olarak çıkmaktan çok utanıyor, o küçük oğlanın gözlerinde göreceği en küçük bir ayıplama ifadesine bile dayanamayacağını hissediyordu. Her baba gibi oğlunun saygısını kaybedeceği düşüncesi onu korkutuyordu. ''Siz nasıl isterseniz.'' dedi. ''Bence de artık Nizam Paris'ten gelmeli. Onu çok özledim. Rukiye ile de siz bir konuşun. O konuda ben karar veremem. Zannımca bunu ana kız olarak siz halletmelisiniz.'' ''Rukiye sizi bir baba olarak görür ve sever, biliyorsunuz.'' Hikmet Bey gülümsedi. ''Evet, biliyorum. Ben de onu hep kızım olarak gördüm. Çok aklı başında bir genç kız oldu. Onunla herhangi bir rabıtam olmasa da onu severdim.'' Ama neticede onun babası değilim. Böyle bir konuda bana söz hakkı düşmez. Çocukları almama bir itirazınız yok öyleyse. Nasıl bir itirazım olabilir ki? Onların annesisiniz. Onları terk etmiş olsanız bile sözcükleri aklından geçse de onu söyleyemedi. Ama her ikisi de bu sözleri sanki söylenmiş gibi duyup önlerine baktılar. Bu konu çocuklarla birlikte düşünüldüğünde ikisini de utandırıyordu. Sessizlik çok uzun sürmedi. Mehpare Hanım kendisine çok yakışan o hafifçe utangaç ve cilveli sesiyle ''Bakın ne diyecektim.'' dedi. ''Size konağı gezdireyim. Zevkimi beğenecek misiniz bakalım?'' Hikmet Bey başını kaldırıp eski karısının yüzüne baktığı anda o güzel çehredeki pek iyi tanıdığı utangaç ifadeyi görür görmez anladı ne demek istediğini. Ellerinin titremesini önleyebilmek için zorlukla bacaklarına bastırdı. Kuruyan dudaklarını ıslatıp ''Siz nasıl isterseniz.'' diyebildi ancak. Birlikte salonun kapısına doğru yürürken Hikmet Bey girdiğinde fark etmediği piyanoyu gördü bir kenarda. ''Hala çalıyor musunuz?'' ''Bazen. İçim çok sıkıldığında ama artık eskisi kadar zevk almıyorum.'' ''Yazık. Çok güzel çalardınız.'' Alt kattaki odaları hızla dolaştılar. Hikmet Bey bir iki beğeni sözcüğü mırıldandı. Sonra merdivenlere yürüdüler. Hiç konuşmadan, heyecandan katılmış bir biçimde birbirlerinden biraz uzak durarak basamakları çıktılar. Yatak odasına girdiler. Perdeler çekilmişti. ''Burası benim odam.'' dedi Mehpare Hanım. Hikmet Bey cevap vermeye hazırlanırken bir tıkırtı duyarak döndü. Mehpare Hanım kapıyı kapatarak sırtını kapıya dayamıştı. Karıncalanan bir sesle ''Beni özledin mi Hikmet?'' dedi. Ondan sonrası tam bir çılgınlıktı. Uzun sürmüş ateşli beraberlikler yaşamış insanların hafızaları zamanla yaşananları unutsa ya da unuttuğunu sanıp o anıların üstünü örtse de tenlerine gizlenmiş bir özlem ve istek orada hep canlanacağı günü bekleyerek kalır. Birbirlerine ilk dokunuşlarıyla birlikte bedenleri birbirlerini hatırlayıp onları da şaşırtan bir özlemle birbirine sarıldı. Bacaklarına, kasıklarına, parmak uçlarına, dudaklarına gizlenmiş istek beklenmedik bir hızla canlandı. Sanki hiç ayrılmamışlar gibi sevişmeye başladılar. Hayatlarına giren herkese, hatta birbirlerine bile ihanet edercesine, herkesten intikam alır gibi ama ne ihaneti ne de intikamı fark etmeden, hep oynadıkları ve hep zevk aldıkları bütün oyunları, belki eskisinden de daha çok zevk alarak oynayıp, her anda, her dokunuşta aşkı ve arzuyu hissederek, bütün bir geçmişin acısından, kederinden, kızgınlığından, yıkandıklarını içlerinde duyarak, ruhları ve bedenleri içinde artık hiçbir şey barındırmayacak kadar ince gelip yorulana kadar seviştiler. Belki de bütün beraberliklerinin en muhteşem, en unutulmaz sevişmesini yaşadılar. Akşam hava karardığında Hikmet Bey konaktan çıkarken Mehpare Hanım giyinmeye bile sabredemeden üstüne sabahlığını alıp mutfağa Sula'nın yanına koştu. Onun kendisine verdiği vişne şerbetini içerken sevinçle kendisinin de duymaktan çok hoşlandığı haberi verdi. ''Bana hala aşık, bana aşık.'' Hikmet Bey de yorgun ve güvenli bir şekilde arabaya binip arkasına dayandığında aynı duyguya kapılmış, Mehpare Hanım'a hala aşık olduğunu düşünmüştü. Sonra tuhaf bir şey oldu. Hikmet Bey Mehpare Hanım'ın adını kendi kendine her söylediğinde ya da aklından geçirdiğinde içinde bir yankı duyar, ne olduğunu anlayamadığı bir şey bu isme cevap verir, o isim her anıldığında derinlerden bir ses gelirdi. Hikmet Bey bunu çok iyi biliyordu çünkü bunu yıllarca yaşamıştı. O akşam arabada giderken Mehpare Hanım'ı düşündüğünde içinde o yankıyı, o tuhaf cevabı duymadı. O kadar şaşırdı ki kendi kendine yüksek sesle Mehpare Hanım'ın adını tekrarladı. Alıştığı o tuhaf yankı içinde yoktu. O ne olduğu belirsiz ses kaybolmuştu. Sevişme bedenindeki bütün özlemleri dindirmiş ama içine, derinlerine, ruhuna ulaşamamıştı. O sevişme geçmişlerini yıkayıp temizlerken sanki Mehpare Hanım'ı da Hikmet Bey'in içinden ve geçmişinden çıkarmıştı. Belki de eski karısına olan aşkının bittiğini anlaması için son bir kez onunla sevişmesi, ona bir kez daha sahip olduğunu hissetmesi gerekiyordu. Nedenini kimse bilemez ama o muhteşem aşk sevişmesi aşkın bittiğini Hikmet Bey'e göstermişti. İzi hiç silinmeyecek bir biçimde ruhunda kalsa da yara kapanmıştı. Bunu ferahlıkla ama garip bir kederle anladı. Hiç bitmeyeceğini sandığı, uğruna elemli ve hüzünlü bir adam olarak yaşamayı, hatta ölmeyi göze aldığı, geceler gündüzler boyu yapayalnızlığı içinde duyduğu aşk onu terk etmiş, acıları, elemleri, kederleriyle birlikte gitmişti. Buna neden sevinmediğini hiç anlayamıyordu ama en ufak bir sevinç yoktu içinde. Sadece bütün bedeninde bir yorgunluk ve ruhunun bir yanında tarif edilmesi zor bir sızı hissediyordu. O durumda köşke dönmeye ve Dilevser'le karşılaşmaya korktu. Aşkın bittiğini anlamasına rağmen bir başka şey daha hissediyordu. Anlatılması güç bir başka duygu. Sanki o esnada yanlış bir şey düşünür ya da yanlış bir duyguya kapılırsa bir daha kurtulmamak üzere yeniden Mehpare Hanım'a aşık olacakmış gibi bir his vardı içinde. Mehpare Hanım'ın olağanüstü güzelliğinden sonra Dilevser'in solgun genç yüzü, masum konuşması ona Mehpare Hanım'ın güzelliğini hatırlatmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Dilevser'i şimdi görmemesi gerektiğini biliyordu. Ona Mehpare Hanım'ın son etkilerini de silmek için eski karısı kadar güzel, zeki ve alaycı bir kadın lazımdı. Her zaman olduğu gibi Mehpare Hanım'a karşı annesine sığınacaktı. Arabacıya sahile inmesini söyledi. 21. Denize uzanan verandanın kapılarıyla pencereleri ardına kadar açılmış, simsiyah parlak devasa bir deri kayış gibi ev halkının alıştığı bir hışırtıyla akıp giden boğazın iyot kokulu serinliği geniş salonun gün boyu ahşaplarına sinmiş, yaz sıcağına biraz ferahlık katıyordu. Mihrişah Sultan, Rukiye, Tevfik Bey ve ayaklanmadan sonra Paris'e dönenlere katılmayıp İstanbul'da kalmayı tercih eden iki Nedim'e oturmuşlar, Tevfik Bey'in anlattığı günlük siyasi gelişmelerle dedikoduları dinliyorlar, Sultan Hanım'ın arada bir çakan alaylarına gülüyorlardı. Siyasete olan ilgisini çoktan kaybetmesine rağmen Mihrişah Sultan, Rukiye'nin hatırına hala ilgileniyormuş gibi davranıyor, Tevfik Bey de her akşam gelip günlük raporunu veriyordu. Bu inançlarını çoktan kaybettikleri ibadetlerini ciddiye almadan ama bir türlü vazgeçemeden sürdüren keşişlerin ayini gibi herkesin alıştığı bir eğlenceye dönüşmüştü.